Ayrım 13. Dünya Evi, Orhan Kemal, sayfa 167. Genç adam eve geç vakit döndü. Karısı, babasının evinden getirdiği, mavi yüzü yamalı minderin üzerine kedi gibi kıvrılmıştı, aldırmadı. Şu işe kendini öyle kaptırmıştı ki, öyle ya, iş aramaya, 24.95'lerle ömrünü tüketmeye ne lüzum vardı? En iyisi iktidarı almak, başkalarına iş verecek duruma gelmekti. Ceketini çıkarıp karısının tahta sandığı üzerine fırlattı. Ciğeri iki para etmez hergelelerden iş istemektense, iş isteyeceklerimi benden iş istemeye mecbur ederim. Biter gider. Bu iş için diplomaya falan da ihtiyaç yok. İşte Muhammed. Muhammed hangi üniversiteden mezundu? Elinde benimki gibi orta üçten belgesi bile yoktu. Öksürdü. Karısı telaşla uyandı. Kocasını karşısında soyunur görünce şaştı. Ne zaman geldin? Güldü. Az evvel. Niçin haberim olmadı? Şef gibi konuşma hoşuna gidiyordu. Ben öyle istemiştim de ondan. Ne olursa olsun kocasının canı sıkkın değildi. Sevindi. Acaba yeni bir iş mi bulmuştu? Yoksa gene vaat filan mı almıştı? Her ikisi de hoşuna giderdi. Hiç olmazsa birkaç saat, sabaha kadar şen olsun da. Kocasının yanına kedi gibi sokuldu, kollarını boynuna doladı. Öp beni. Genç adam hayretle baktı. Öpmek, öpüşmek mi? Sırası mıydı? Çok daha önemli işler dururken bunu düşünmek, otluktan başka bir şey miydi? Bir ihtilalcinin karısı ot mu olmalıydı? İtti. Genç kadın kocasından ilk defa şüphelendi. Niçin? Beni sevmiyor musun yoksa artık? Bir sigara yaktı. Sırası değil. Saate baktı. 12'yi geçiyor. 1'e yakın. Sırası değil dedim ya. Kadın bir salyangoz gibi kabuğuna büzüldü. Kocası bıkmıştı artık. Anlıyordu. Demek eskimiş, çirkinleşmiş, bıkkınlık verecek kadar bayatlamıştı. Demek sevgi bağları gevşemişti. Hep o kedi haliyle dargın babasının evinden getirdiği mindere gidip adeta kıvrıldı. Gaz lambasının sarı ışığı kirpiklerini yaş yaş parlatıyordu. Ne yapmalıydı? Kocasına kendini sevdirmesi, eskiden olduğu gibi yalnız kaldıkları zaman her fırsatta üzerine azgın boğa gibi atlamasını nasıl sağlamalıydı? Kafasından gene güllü geçti. Yarın onu açmalıydı. O tecrübeli kadındı. Bilirdi herhalde. 10 senedir evli olduğu halde kocasının nasıl atladığını, parçalayacakmış gibi canını nasıl tatlı tatlı acıttığını anlatmıştı. O da öyle istiyordu. Kocası hiç soğumasın, onu yalnız bulduğu her yerde bulaşık yıkar, süpürge süpürürken saldırsın, işe filan boş verip kollarının arasına canavarca alsın, hatta iç çamaşırlarını yırtıp parçalasın. Işıltılı hırçın bir bakış fırlattı. Masası başına geçmiş, kitaplarını karıştırıyordu gene. Ne vardı o kitaplarda sanki? Karısından daha mı kıymetliydi? Yoksa bir karıdan çok daha fazla mı zevk veriyordu? Hınçla baktı, kocasının elinden tostoyun cildini kaptı, fırlattı. Bırak şunu. Gözleri vahşi vahşi parlıyordu. Yumruklarını beline dayamış, meydan okurcasına bakıyordu. Genç adam anlamıştı. Anlamıştı ama kadın kaprisleriyle geçirecek vakti yoktu ki. Haklısın dedi. Bütün otlar gibi haklısın ama senin onlardan biri, yani bir ot olmanı istemiyorum. Genç kadının öfkesi uçtu. Ot mu? Ne otu? İçini çekti. Bunu anlatmak ne kadar zordu. Otlara, ağaçlara, öküzlere, köpeklere ot, ağaç, öküz, köpek olduklarını anlatmak. Bambaşka bir şey sordu. Mustafa Kemal Paşa hakkında ne biliyorsun? Genç kadın büsbütün şaşaladı. Hangi Mustafa Kemal Paşa? Mustafa Kemal Paşa kaç tane? Bir tane biliyorum. O bildiğin Mustafa Kemal Paşa hakkında neler biliyorsun? Genç kadın tekmil bilgisini yokladı. Onu daha çok Aliş'in kahve duvarlarındaki taş basma resimlerden, bir de merasimlerde halk evinin önüne çıkarılan küçük heykelden tanıyordu. Hayatında iki sefer gittiği Atatürk Parkı'ndaki kocaman heykeli hatırladığı zamansa genç adam çok az şey biliyorsun dedi. Mesela onun fasulye tarlasında kargaları beklediğinden haberin var mı? Genç kadın yadırgadı. Koskoca Mustafa Kemal Paşa fasulyeleri mi beklemişti? Niçin? Ne ihtiyacı vardı? O bakla yahut fasulyeleri beklemek zorunda olanlardan mıydı? Sonra askeri mektebe girdi. Bitirdi. Harbiye. Zabit oldu. Paşa oldu. Ama bir gün memleket düşmanlarının işgaline uğrayınca paşa üniformalarını padişahın suratına atıp bizlerden, daha doğrusu halktan birisi bir ot gibi işe başladı. Önce yalnız o vardı, sonra iki oldu, sonra üç, daha sonra da dört, beş, sekiz, on, yirmi, otuz. Genç kadın esnedi. Bütün bunlardan ona neydi? Vakit gece yarısını geçiyordu. Yatsalar, sıkı sıkı sarılıp yatsalar daha iyi olmaz mıydı? Mustafa Kemal Paşa'nın sırası mıydı? Mustafa Kemal Paşa merasimlerde kalmalı, gece yarısından sonra yatak odalarına girip genç evlerin çenesini yormamalıydı. Birden gene kafasından her şey silindi. Genç adam bir gün benim de bir Mustafa Kemal Paşa olduğumu görsen demişti. Yanlış anlayıp anlamadığını kontrol etmek için ne dedi. Bir gün diyorum benim de bir Mustafa Kemal Paşa olduğumu farz et. Genç kadın ürktü. Tövbe estağfurullah. Niçin? Genç kadın şaşırmıştı. Adam akıllı şaşırmıştı. Niçin tövbe estağfurullah dedin? Canını dişine takarak o Mustafa Kemal Paşa dedi. Senden benden farkı ne? Bakla tarlasını beklermiş, yer içer, elini ağzını da yıkarmış. Tamam mı? Tamam, tıpkı bizim gibi, yani benim gibi. Genç kadın patlayacak kadar sıkılmıştı. Üf, niçin üf? O Mustafa Kemal Paşa. Anlıyordu. Bir şey olmadan önce kendini kabullendirmesi mümkün değildi. Bunu en yakınına, gece gündüz kolları arasındaki kadına bile kabul ettiremeyecekti. Ne zordu demek bu işler? Mustafa Kemal Paşa yahut ötekiler de bu sıkıntıyla karşılaşmışlar mıydı? Herhalde. Yoksa onların zamanındaki otlar daha mı anlayışlıydı? Birden tepesi attı. Gün gelecek sen Mustafa Kemal Paşa'dan daha büyük bir insanın karısı olacaksın. Genç kadın sıçradı. Benden ayrılacak mısın? Boşayacak mısın beni? Yok. Beni boşamazsan anlamıştı. Çünkü kocan yani ben Mustafa Kemal Paşa'dan daha büyük olacağım. Güldü. Şaka yapıyordu. Yapsındı varsın. Somurtup oturtacağına şaka yapması daha iyiydi. Sarhoştu da üstelik. Kalktı, kocasının yanına geldi, boynuna sarıldı. Çok mu içtin? Genç adam hala ciddiye alınmayışa kızıyordu. İçmesem de böyleyim ben. Geri çekildi. Değilsin, böyleyim. Değilsin kocacığım, ben seni bilmem mi? Hiç böyle hallerin yoktu. Bu gece başkasın. Ama zarar yok. Mustafa Kemal Paşa'dan da büyük olsam ben gene severim seni. Yatakları serip kocasını yatırmaktan başka çare yoktu. Oysa konuşmak istiyordu onunla bu gece. Madem işinden kovulmuş, 24.95'ten de olmuştu, şu halde kendisinin çalışması gerekmez miydi? Güllü, Aliş, karısı, uzak yakın akrabaları, boşnaklar bugün koşup gelmiş, kocasının işten kovulmasına üzüldüklerini, bundan sonra ne yapacaklarını sormuşlardı. O kadar güzel, o kadar zengin talibi olduğu halde bu adamın ne diye peşine takılıp süründüğünü sormuşlardı. İnsan hayata bir sefer gelirdi. Böyle olduğu halde ne diye rahatı değil de yokluğu istiyor, yoklukta ayak duruyordu. Hepsine gereken cevabı vermiş, bir daha böyle şeyden söz açarlarsa evine gelmemelerini söylemiş, eşekten düşmüşe döndürmüştü. İsterse 5 konağı, tarlası, hatta fabrikası olsun. Kocasının üstüne gül koklamayacaktı. Karnındakinin babasını bırakıp yabancıya gitmeyecekti. Yatağı alıp yere attı. Genç adam döndü, baktı. Evet, iyi. Bilhassa vefalı kadındı ama ot olmaktan kurtulamadıktan sonra neye yarardı? Mustafa Kemal Paşa'dan da büyük olacağım dediği halde aldırış etmemişti. Hatta Mustafa Kemal Paşa'dan büyük olmayı bile anlamamış ben gene de seni severim demişti. Yatağa sıkıntıyla girdi. İki kol, iki bacak, iki göğüs, saç, gözler ne çıkardı? Ot olmaktan kurtulmak bakımından en küçük kabiliyet gösterememişti. Karısına sırtını döndü. Genç kadın alındı. Niçin? Niçin dönmüştü sırtını? Evleneli ne olmuştu ki daha? Sarstı. Dön bana. Genç adam ilk defa beni rahat bırak dedi. Rahat bırakmak mı? Rahatına o kadar düşkünse ne diye evlenmişti? Madem evlenmişti o halde boynuna düşeni yerine getirmeliydi. Tekrar sarstı. Dön diyorum sana. Beni rahat bırak be. Rahatını o kadar seviyorsan genç adam telaşla döndü. Yoksa karısı yanlış mı anlamıştı? Dünya evine girmeyeydin. Bir an kafasında her şey silindi. Karısının başka, bambaşka kanılara varmasını, hatta düşünmesini bile istemezdi. Sımsıkı kucakladı. Kemiklerini çatırdatarak sıktı, sıktı. Genç kadın kocasının hep o ilk günlerdeki adam olduğunu anlamıştı. Kemiklerini çatırdatıyor, canını yakıyordu. Ama varsın yaksındı. Birden kuvvetle havaya kaldırıp sonra yere çalındığını hissetti. Öyle değişik, öyle telaşlı durumlara giriyordu ki. İnledi. Üf, canımı acıtıyorsun. Cevap yerine leş gibi alkol kokulu bir homurtu kulağının dibinde homurdandı. Cevap verecekti, olmadı. Ağzını açmasına vakit bırakmayan bambaşka bir değişmeyle gözlerini yumdu. İsterse öldürsündü artık. Gece karma karışık bir rüya görmüştü. Atatürk'ün şehre geldiği gün bindiği lacivert kocaman otomobil gibi bir otomobildeydi. Yanında karısı. Alkış tutan iki sıra kalabalığın arasından da ağır ağır geçmişlerdi. Sonra Aliş'lere gelmişler, şarap içmişlerdi. Genç kadın, hayırdır inşallah, dedi. Bol maaşlı bir iş bulacaksın herhalde. Sırt üstü yatıyordu, yorgundu. Kalkmak istemiyordu canı. Akşama dair bir şeyler hatırlıyordu ama ciddiye alamıyordu. Bir ara Şaban'ın tavan arasındaki odasına da gitmişlerdi galiba. Kimdi o şüpheli tavırlarıyla sadece dinleyen adam? İsmi Rıza mıydı? Şarabın heyecanıyla amma da atıp tutmuşlardı. Bir sigara yaktı. Karı be, aşağıya inmiş, alt evde bir şeyler yapıyordu. Cevapladı. Hı? Canımın ne istediğini bil bakalım. Alt evden çıktı. Entaresinin kolları dirseklerine kadar çemirliydi. Kahve mi? Yaşa be, ulan bayağı zekisin ha. Zekiyim ama para etmiyor kocacığım, kahvemiz yok. Ne yapalım dedi. Sağlık olsun. Sağlık mı olsun? Sağlık canın istediğinde kavuşmasıyla olurdu. Kocası kahve istemiş, yani canı kahve çekmişti. Kocasının canının çektiği şeyi nasıl olur da bulmazdı? Bulacaktı, kabil değil. Çıplak ayaklarına nalınları geçirip evden fırladı. Ne güllü ne de bakkal. Bu sefer de Aliş'lerden alacaktı. Berber Aliş'i kahve kapısında buldu. Her zamanki gibi usturabiliyordu. Beyaz çerçeveli gözlüğünün üstünden baktı. Hayrola sabah sabah? Niçin geldiğini hemen söyleyemedi. Ne zordu birisinden bir şey istemek. Sağlık dedi. Geçerken uğradım da. Birden dünkü konuşmalarını hatırladı. Böyle metiliksiz adamın peşine ne diye düşüyorsun? Bırak şunu, ayrıl gibi laflar etmişlerdi. Bu lafları edenlerin arasında Aliş de vardı. Şimdi ayağına kadar gidip kahve istemekle onlara hak vermiş olmayacak mıydı? Nereye gidiyorsun? Hiç hesapta olmadığı halde attı. Bakkala, ne yapacaksın? Ok yaydan çıkmıştı bir sefer. Tereyağı alacağım. Aliş şaştı. Tereyağı, kocan iş bulmuş öyleyse. Sıkışmış, fena sıkışmıştı. Bir şeyler söylemeli, şu sıkışık durumdan kurtulmalıydı. Benim kocam Mustafa Kemal Paşa'dan daha büyük olacak, dedi. Kahveci Aliş katıla katıla gülmeye başladı. Genç kadın sinirlenmişti. Ne vardı gülecek, maymun mu oynatıyordu? Aliş hala durup durup gülüyor, ellerinin tersiyle gözlerinin yaşını siliyordu. Demek Mustafa Kemal Paşa'dan daha büyük olacak. Olacak ya, ne belledin? Reisi Cumhur'dan daha büyük var mı kız? Farkında değildi. Değildi ama kocası öyle dememiş miydi? Yoksa Allah mı? Belki de Allah'tan da büyük değil mi? Hırstan her yanı titriyordu. Basıp gitmeli, bir daha da konuşmamalıydı bunlarla. Ama gidemiyordu. Arkasından gülecek, alay edecek, önüne geleni yayacaktı. Aliş nihayet duruldu. Çok şakacısın dedi. Ne yapıyor o? Kim? Kocan. Göğsünü gere gere sabah kahvesini içiyor dedi. Tereyağını götüreceğim, kahvaltısını yapıp dışarı çıkacak. Her zamandan başka çok daha gururlu Aliş'ten ayrıldı. Şimdi ne yapacaktı? Kocasını sabah kahvesinden mahrum mu edecekti? Birden aklına bakkal geldi. Sahi ne çıkardı? Gözlerinin içine yiyecek gibi bakıp pek pek iç çekmekten öte ne gelebilirdi elinden? Hiçbir şey. Buna karşılık kahveyi alır, kocasını memnun ederdi ya. Adımlarını açtı. Sabahçı işçiler dükkanı gene her zamanki gibi doldurmuşlardı. Bir kenarda durup sırasını bekleyecekti ki gözüne birden cam göz ilişti. İçinde tuhaf bir sarsıntı oldu. Korku değil, iğrenmekten gelen bir sarsıntı. Başını nefretle çevirdi. O yana bakmak istemiyordu. Tezgah başında kurşun kalemiyle hesap yapan bakkala yaklaştı. Bakkal başını kaldırıp genç kadını görünce hesabı filan bıraktı, yanına geldi. Müşteriler gene homurdandılar. Bakkal oralı olmadı. Ne istediğini sordu. Genç kadın kulak memelerine kadar kızararak etrafa suçlu suçlu bakındı. Bakındı ama ne suçu vardı? Kimsenin sırasını almamıştı ki. Bakkal kendiliğinden iltimas geçmişti. Boş ver onlara da ne istediğini söyle. Sıkılarak kahve dedi. Bakkal anında kahveyi tartıp kese kağıdıyla getirdi. Başka bir şey istemem şimdilik. Dükkandan çıktı. Hızlı adımlarla eve dönerken peşinde ayak sesleri işitti, durdu. Cam gözdü. Dükkanda geçirdiği sarsıntı içini tekrar yalarken cam göz yanına dostça sokulmuştu. Bacı dedi. Bana kızıyorsun. Beni görmek istemiyorsun biliyorum ama ben gene de seninle konuşmak için geldim. Tepesi attı. Benimle konuşmak mı? Ne konuşacaksın? Kızma. Maksadım kötü değil. Kocan hakkında kulağıma bazı şeyler çalındı da. Sarsıntı filan geçmiş. Safı kulak kesilmişti. Ne çalındı? Dün gece moruğun meyhanesinde kafaları çekmişler. Odacı Şaban'la. Bazı gevezelikler etmişler de. Ne gibi? Benden duymuş olma. Fabrikayı yakacaklarmış. Genç kadın geri sıçradı. Ne söylüyorsun? Kocam mı? Kocam mı yakacakmış? Yalan. Cam göz gayet soğukkanlıydı. Yalan mı doğru mu bilmem dedi. Şaban'la karşılıklı atıp tutmuşlar. Sonra meyhaneci moruk sivil polis çağırmış. Onun önünde de savurmuşlar. Bu işin sonu bildiğin gibi değil. Ben kocanı severim. Bundan sonra da sana takılır, kötü şeyler düşünürsem Allah belamı versin. Korkma. Başın sıkılır, takılan filan olursa çekinme, söyle. Çünkü senin kocan benim en iyi arkadaşımdan da iyiymiş. Anamın ölümünde ondan başka hiç kimse gelip de başsağlığı dilemedi. Genç kadın sordu. Fabrika yakmanın cezası büyük mü? Soruyor musun? Sallandırıverirler adamı. Nereden? Asarlar yani. İçi gitti. Geceyi hatırladı. Çok geç gelmişti. Fitil gibi sarhoştu da. Demek moruğun meyhanesinde içmişti. Evden Şaban'la birlikte çıktıkları da doğruydu. Geç kalmış gibi telaşla adımlarını açtı. Kocasını giyinmiş, çıkmaya hazır buldu. Nereye gene? Genç adam şöyle bir baktı. Nereye mi? Bir yere giderken sana haber vermek yahut senden izin almak adetin mi? Değildi. Biliyordu ama konuşacakları vardı onunla. Kapıyı kapayıp arkasından sürgüledi. Genç adam hayretle bakıyordu. Ne var? Kahveni pişireyim de konuşacaklarım var seninle. Alt eve girdi. İspirtoluğu yaktı, cezveyi oturtup çaktı. Ne konuşacaksın? Aklı ispirtoluktaki cezvede. Fabrika yakacağın doğru mu? Genç adamın kafasından moruğun meyhanesi geçti. Hayır dedi. Ondan vazgeçtim. İhtilal yapmak istiyorum. Ama şu anda ona da boş vermiş gibiyim. Fabrika yakanın ne yaptıklarını biliyor musun? Biliyorum. Asarlar. Sapsarı kesildi. Demek biliyordu. Peki deli miydi bu? Yaşamaktan bıktın mı? Yoo. Peki niçin sonu asılmak olan işlere burnunu sokuyorsun? Mustafa Kemal Paşa'dan daha büyük adam olduğumu ispat etmek için. Elleri arkasında karısını tetkik ediyordu. Kimden duymuştu? Ne çabuk yayılmıştı? Sordu. Genç kadın her şeyi bir bir anlattı. Genç adamın kafasında birden şüpheli canlanmıştı. Demek sivildi. Bunu öğrenmek iyi olmuştu. Gerçi şu anda ihtilal fikri erimişti ama kafayı çekince tekrardan gelebilirdi. Korkma dedi. Şaka benimki. Hiçbir bok olacağı yok. Kendi kendimi avutmak. İnsan bazen kendini dev aynasında görmek ihtiyacını duyuyor da. Kimden aldın bu havalesi? Saklamaya lüzum görmedi. Cam gözden. Genç adamın kafasından tehdit mektupları geçti. Sahi, heriften hesap sormayı unutmuştu. Anasının ölümünden çok zaman geçtiğine göre artık yakasına yapışıp mektupları suratına çarpabilirdi. Hem galiba bu iş için de en uygun zamandı. Tek kelime sormadı. Kahvesini çabuk çabuk içti. Karısının öğütlerine tek karşılık vermedi. Evden uslu uslu çıktı. Cam gözü fabrika karşısındaki işçi çayhanesinde buldu. Çay içiyordu. Genç adamı görünce büyük bir dostlukla koştu. Karına söylediklerimden haberin oldu mu? Sertçe, oldu, dedi. Aslı yoktur tabii ama o moruk çok pis heriftir. Kendine mukayyet ol kardeş. Böyle şeylerin şakası bile adamın başına iş açabilir. Seni severim. Anamın başına o hal geldiği gün senden başka hiç kimse koşup başsağlığı dilemedi. Senin de adam olduğunu anladım ama... Genç adam ama diye acı acı gülümseyerek baktı. Geç anladım. Geç, yani mektupları yazdıktan sonra değil mi? Cam gözün kolları düştü. Yüzü kireç kesildi. Demek mektupları kendinin yazdığını anlamıştı. Elindeki mektupları polise verse, fabrika yakmak kadar büyük suç sayılmasa bile gene de içeriği boylayabilirdi. Ellerine sarıldı. Bir cahilliktir ettim. Affet beni kardeş. Ben senin itin, kulun, kölenim. Vur, öldür ama affet beni. Bir cahilliktir oldu. Biliyorsun dayımla aram açıktı. Şurada burada 3 gün çalışsam 5 gün geziyordum. İşsizdim. Evde çoluk çocuk vardı. Birkaç kuruş için başkalarının sözüne uydum. Bu seferlik bağışla. Genç adam bu başkalarının kim olabileceğini kestirmekle beraber gene de sordu. Kimin sözüne uydun? Boş ver. Geldi geçti. Öğrenip de ne olacak? Başım belaya girecek. En iyisi bu böyle. Aramızda kalsın, unutalım. O bu değil ya, işinden çıkarılmışsın. Asıl ona üzüldüm. Peki ne yapacaksın şimdi? Genç adam omuzlarını kaldırdı. Hiç. Nasıl hiç? Ne yapacağımı, ne halt karıştıracağımı bilmiyorum ki. Camgöz şöyle bir düşündü. Yahu dedi, okumuş yazmış, bunca yıl katiplik yapmış bir insansın. Dünya bu fabrikadan ibaret değil ya. Sümerbank fabrikasına git. Müdür çok baba adam diyorlar. Halini arz et, iş iste. Genç adamın kafasından Sümerbank kombinası geçti. Yeni gelen müdürün gerçekten de baba adam olduğunu işitmişti. Denese miydi acaba? Bakalım dedi. Bakalım mı boş ver. Git vaziyeti anlat. Bu zamanda işsiz gezilir mi? Mektupları yakmaya karar vermişti. Suçunu itiraf eden adamın çocuklaşı veren yüzü, gözleri kafasından silinmiyordu. En iyisi buydu. Mektupları yakmak, küllerini savurmak. Hadi eyvallah. Güle güle kardeş. Demek isminin Rıza olduğunu söyleyen adam sivildi. Vay anasını. İlk adımda çelmeyi yemişti ha. Demek şu ihtilal işine gerçekten sarılıp işi ciddi tutacak olsa yanmıştı. Bu işin çok zor, çok büyük, öyle her önüne gelenin kıvırı vereceği bir çocuk oyuncağı olmadığını anlıyordu. Şaban'a gidip durumu anlatmalı, herifi sinek etmenin yolunu bulmalıydı. Şabanlara kıvrılan sokağın başında akşamki Sivir'e rastladı. Üç kişiydiler. Üçten biri Şaban, yan yana geliyorlardı. Şüpheli ortadaydı. Yanında sarışın, uzun boylu, geniş omuzlu biri. Şaban koştu. Yeni bir arkadaş kazandık. Bak, ismi Nihat. Bu da bizim gibi işsiz, işinden atmışlar. Hemen anlaştık. Hadi gidip kafaları çekelim de konuşalım diyor arkadaşlar. Genç adam korkmuyor ama pusuya düşmenin enayiline de yanaşmak istemiyordu. Şimdi çok acele işim var dedi. Şüpheli ne işiniz var diye sordu. Hangi iş mukaddes vazifemizden daha önemlidir? Genç adam bozmadı. Orası öyle, öyle ama şu ayak altında ezilen otlardan biri gibi konuşuyorsunuz. İstersek dahi olalım, günümüzün 3/4'ünde otluktan kurtulamayız zaten. Sarışın adam lafa karıştı. Arkadaşın çok ateşli olduğu belli. Şüpheli gururla, ben seni cevhersiz insanlarla tanıştırır mıyım? Dedi. Genç adam bıyık altından güldüğünü gizleyerek, mersi diye başını salladı. Akşam saat 7'de, dün geceki meyhanede buluşur konuşuruz, oldu mu? Bakıştılar, ürkütmek ne mana yoktu. Gözleriyle anlaşmışlardı. İyi ya, dedi sarışın. Öteki, demek saat tam 7'de, 7'de. O halde bize müsaade. El sıkışıp ayrıldılar. Şaban düt yemiş bülbül gibi susuvermişti. İşin içindeki bit yeniğini sezmişti. Hızlı adımlarla oradan ayrıldılar. Ana caddeye çıktıkları zaman kendilerini emniyette hissediyorlardı. Şaban telaşla sordu. Ne var? Genç adam her şeyi bir çırpıda anlattı. Şaban korktu. Demek ilk adımda tökezledik. İlk adımda. Ne yapacağız? Hiç. Heriflere boş verip gevezeliğe paydos diyeceğiz. Ne olursa olsun tatlı hayallerdi. Bütün gece tavan arasındaki parça parça yatağında sabaha kadar bu gururla dop dolu bir gece geçirmişti. Ot olmaktan kurtulmanın yahut da kurtulacağını sanmanın gururu. Göklerden yere düşmüşe benzemişti şimdi. İnsanın kendi kendine, kendi büyüklüğüne inanması ne güzel şey değil mi? Çok. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Biz bize kaldık. Atalım mı birkaç bardak? Şarap mı? Şarap. Ancak o zaman kendimin büyüklüğüne inanabiliyorum. Genç adam mırıldandı. Ben de ama biliyorsun mangır yok. Bende var. Cadde üstündeki sokaklardan birinde bardakla açık şarap satılan meyhanelerden birine daldılar. Daracık, loş, ekşi kokan pis bir meyhaneydi. Genç sahibi atları kıpkırmızı gözleriyle karşıladı. Bu saatte de içmeye gelinir miydi ya? Şaban, iki bardak doldur bize, dedi. Adam küfreder gibi uzaklaştı. İlk, ikinci, üçüncü bardaklardan sonra başları dönmeye, akşamki kıvama doğru gitmeye başladılar. Herkes kendi kafasındakilere dalmıştı. Şu sivil dalgası araya girmese ne iyi olacaktı? Şaban bir ara bu işi yalnız ikimiz yapamaz mıyız diye sordu. Genç adam da aynı şeyi düşündüğü için neyi diye sormadı. Galiba başka türlü olmayacak. Bu işin lafıyla geçinmek hoş galiba. İnsan kendini sahiden şef sanıyor. Bunun başkalarına zararı da yok değil mi? Yok ama otluktan kurtulmuş olmayız ki. Birden cam gözü, cam gözden Sümerbank fabrikasının baba müdürünü hatırladı. Ben kendime yeni bir iş buldum galiba, dedi. Ne işi? Anlattı. Şaban da duymuştu adamın babalığını. Birlikte gitmek teklifinde bulundu. Adam sahiden babaysa her ikisine de iş verirdi. Ne iyi olurdu ya. Arada kafayı çeker, şeflikten konuşurlardı. Eğer maaşı dolgunca olursa Aliş'in kızını da kaçırmak niyetindeydi Şaban. Ama dedi, sevgilimin harikulade sihrinin bozulmaması için kaçırmamalıyım. Kaçırsam bile hiç ilişmeden babasının evinde tekrardan yollamalıyım. Sebebini biliyorsun, anlatmıştım. Onun aşkıyla yanıp kül olmak ama asla ulaşamamak ona. Son bardaklarını da içip çıktıkları zaman saat 11'e geliyordu. Kafalarına koydukları şu baba adamı gidip görmeliydiler. Genç adam da aynı kanıdaydı. Bu kafayla ne koparabilirlerse koparırlardı. Koparamazlarsa bile sonunda ölüm yoktu ya, yolu tuttular. Sümerbank fabrikasının büyük demir kapısının kanatları boydan boya çekilmişti. Kapının önünde irili ufaklı işçiler, işsizler kalabalığı. Koca bıyıklı iki kapıcı sertçe dikiliyor, elindeki listeden isimlerini okuduğu işçilere izin veren kravatlı ufak tefek katibin izniyle içeriye adam bırakıyorlardı. Şaban, bu şartlar dahilinde içeri girmemiz mümkün değil dedi. Bana da öyle geliyor. Ama girmemiz de lazım. Lazım elbette. Hem de sarhoşluğumuz geçmeden. Tamam. Bir çare düşünsene. Gözleri sevinçle parladı. Dur, aklıma geldi. Saat kaç? Cadde boyunca koştu. Bir berber dükkanının camından içeri baktı. Duvarda asılı kocaman saat 11:05 geçeyi gösteriyordu. Eliyle genç adamı çağırdı. Aklıma kıyak bir fikir geldi. Ne? Şimdi görürsün. Gel benimle. Cadde boyunca yan yana yürüdüler. Genç adam sabırsızlandı. Nereye gidiyoruz? Hiçbir şey sorma. Gel. Çarşı içinde durdular. Şaban yanlarından geçmekte olan faytona seslendi. Şşt, baksana. Arabacı beygirlerinin dizginlerini kısarak arabayı durdurdu. Genç adam hayretler içindeydi. Bindiler. Sümerbank fabrikasına çek. Araba hızla yürüdü. Peki ama ne oluyordu? Bu meteliksiz zamanlarında ne lüzum vardı? Şaban ya devlet başa ya da kuzgun leşet dedi. Öyle bir numara çevireceğim ki aferin diyeceksin. Ne yapmak istediğini niçin anlatmıyorsun? Vakit geçirmeye lüzum yok. Sen beni bozma yeter. Fabrika kapısı önünde araba şakırtıyla durdu. Başta kapıcılar, işsizler filan kenara çekildiler. Araba sanki çok önemli kişileri getirmişti. Saygıdeğer kişileri. İndiler. Şaban arabacının parasını verdi. Çatık kaşları kendinden emin adımlarıyla kapıcılara yürüdü. Elleri arkasındaydı. Çok önemli biri gibi sordu. Burada mı müdür? Kapıcılar ufak tefek, kravatlı adamdan sanki tokat yemişler gibi sarsıldılar. İlk tesir umulmayacak kadar kuvvetli olmuştu. Buradalar efendim. Haber verin. Umum müdürlükten geliyoruz. Umum müdürün yeğeni dersiniz kafi. Haydi bekliyorum. İki kapıcı, katip, rüzgara tutulmuş iskambil kağıtları gibi telaşlandılar. Aman efendim buyurun. Buyurun efendim, haber vermeye lüzum yok. Kerim, beylere yol göster. Önde Şaban girdiler. Kapıdaki telefonla gerekenlere haber verildiği için fabrika müdürünün odasına giden yollardan rahatça geçilip götürüldüler. Ak saçlarıyla son derece sevimli, iri yarı bir eski albay emeklisi olan müdür, o sıra fabrika mühendisleriyle pamuk alımı üzerinde hararetli bir tartışmaya dalmıştı. Bıraktı. Hatta mühendislere sonra görüşelim diyerek işlerinin ehli gençleri başından saldı. Masasında heyecanla değilse bile büyük bir merak içinde bekliyordu. Kimdi bu umum müdürünün yeğeni? Niçin geliyordu? Kerli ferli biri mi yoksa herhangi bir işsiz dibidi miydi? İkinci ihtimal daha uygun geliyordu. Kim bilir hangi lise yahut ortaokuldan pasaportunu almış, şimdi de umum müdür dayının torpiliyle kapılanmaya çalışacaktı. Doğrusu yer yoktu. Bütün kadrolar doluydu. Değil umum müdür, başvekil, hatta cumhurbaşkanı ürktü. Tepesindeki Atatürk'ün zarif portresine baktı. Onun emri başının üstündeydi. Cumhur reisi olduğundan değil, onunla silah arkadaşlığı ettiği, onu yakından tanıdığı, gerçekten sevdiği için. Az sonra kapı vuruldu. Ne olursa olsun ciddi bir yüzle karşılaması lazımdı. Gelenler ipten, kazıktan kurtulmuş haylazlarsa bile bu büsbütün lazımdı. Sesini her zamandan daha kalın bir ton vererek gel dedi. Kapı saygıyla açıldı. İlk karşılaşış ikinci ihtimali kuvvetlendirmişti. Kılık kıyafetlerine göre mektep kaçağı haylazlar olmaları lazımdı. Peki ama mektep miydi burası? Yoksa darlocaze mi? Zaten bir sürü sığıntıyı kayırmıştı. Bir de bunları göndermekte ne mana vardı? Hep o kendini zorladığı azametle efendim dedi. Genç adam Şaban'a baktı, bakıştılar. Ok yaydan çıkmıştı. Gerisini getirmeleri lazımdı. Adam belki de bu ataktan hoşlanır, birer iş verirdi. Sözü Şaban aldı. Sayın generalim, cüretimizi mazur görürseniz, genç adam tamamladı. Yaptığımız cüreti anlatalım öncelikle. Emekli albay hiçbir şey anlamamıştı. Ne demek istiyorsunuz? Anlattılar. Biri bırakıp öteki, öteki bırakıp bir iki alıyordu. Genç adam çok heyecanlıydı. Alkol tüm sıkılganlığını geriye itmiş, gerideki ataklığını, cesaretini öne çıkarmıştı. Hayatta başarılı olmak için hatta cüretkar, zaman zaman sırnaşık, yüzsüz olmak gerekliliğine inanan yanı şahlanmıştı. Eski albay kızmadı. Tam tersi uzun uzun güldü. Kıta hizmetinde gerek subay, gerek erlerinin atak, gözlerini budaktan sakınmaz kişiler olmalarını ister, böylelerini çok severdi. Genç adamları cesaretlerinden dolayı tebrik etti. Sonra da sebebi ziyaretlerini sordu. Onu da kısaca anlattılar. Şaban'ın istediği gayet basitti. Onu yanına alacaktı. Ötekine gelince, elinden ne iş gelir? Genç adam, nişangahsız atmanın söktüğü yeri bulmuştu. Her şey dedi. Her şey mi? Nasıl her şey? Vallahi generalim, ayıp olmayacağını bilsem kalkın yerinize oturayım derdim ama müdür ciddileşti. Tahsilin ne? Genç adam yutkundu. İşte şimdi baltayı taşa vurmuş, şapı oturmuştu. Orta üçten belgeleyim dese tekmil palavralarının ipliği pazara çıkacak, adamın kafasında yarattığı değeri bir darbede yıkacaktı. Demese de ateşe devam etse pekala lise diplomanı getir görelim cevabını alacak, getiremeyeceği için bir daha uğramaması gerekecekti. Birden kafasında şimşek çaktı. Tahsilim hususi dedi. Yani ne demek istiyorsun? Ağzına geleni saydı döktü. çok iyi yetişmesini isteyen babası devlet okullarına yollamamış, kendisi okutmuştu. Bilhassa felsefe ve sosyoloji üzerinde durmuşlardı. Bu arada tabii kimya, matematik, geometri. Beni en çok Sen Simon'ı ilgilendirir efendim. Çünkü o hem sosyalisttir hem de kendisine bir din izafe eder. Ben Deniz'in kanaatine göre biz Müslümanlar memleketimizin terakki ve tealisi için İslami bir sosyalizmi kabul etmeliyiz. Yoksa mesela Maddiyum mezhebinin İzmihlali isimli kitabı bilmem tetkik buyurdunuz mu? Aksaçlı müdürün etli, kocaman eli kâfi der gibi havaya kalktı. Sen bizim fabrika için fazla alimsin evladım, dedi. Genç adam bir an ayılır gibi oldu. Anlamadım efendim. Baban kim senin? Şimdi büsbütün şapa oturmuştu işte. Babasının kim olduğunu başka çaresi yoktu söylemek zorundaydı. Ne kendisine ne de anasına iftiraya hakkı yoktu. Zaten baltı olduğuna doğru, dost doğru nasıl söylerdi? Taşa fena çarpmıştı. Yaradına sığınıp anlattı. Müdürün duru beyaz yüzünden kıpkırmızı bir dalga geçti ilk önce. Sonra morardı. Daha sonra eski halini aldı. Seni yanıma odacı alıyorum dedi. Genç adama döndü. Sana gelince, genç adamın kalbi kötü kötü çarpıyordu. Babasına rağmen işe alınacak mıydı acaba? Bana yarın bu vakit uğra, olmaz mı? Bir ümit, pırıl pırıl bir ümit içinde rüzgar gibi geçti. Yarın bu vakit demişti ya. Niçin? Niçin işime yaramazsın yahut babandan dolayı alamam dememişti de demek alınma ihtimali vardı. Sonunda alınmayacak bile olsa yarına kadar huzurla dolaşabilir, deliksiz uykusuna kavuşabilirdi ya. Müdür zile basmıştı. İçeri giren gözlüklü memura Şaban'ı işaret etti. Delikanlıyı yanıma odacı alıyorum. Evrakını işleme koyun. Şaban genç adama baktı. Boğazlanmaya götürüldüğünü anlayan bir koyunun acılı hali içindeydi. Kalleşlik etmişti sanki arkadaşına. Gözlüklü memurun peşinden çıktı. Genç adamsa ne olursa olsun uçuyordu. Yarın bu vakit işi olmayabilirdi. Ne zarar? Yarın bu vakte kadar Allah kerimdi. Yeni bir ümit kapısı açılmış, karısına yeni bir müjde imkanı belirmişti ya. Daha önemlisi akşama, akşamdan da sabaha kadar iş bulma ihtimalinin huzuru içinde geceyi rahat geçirecekti ya. Müdür, aksaçlı başını önündeki evrağa indirmişti. Ne bekliyordu? Laf olsun diye sordu. Yarın bu vakit geleyim değil mi efendim? Müdür, zor işitilir, sıkıntılı bir sesle bakmadan cevapladı. Evet. 13. ayrımın sonu, sayfa 188.